Ayrım 3. Avrupa'dan inme demokrasi. Dikkat! Demokrat olunacak. Ali Tartanoğlu. Sayfa 20. Gerekirse ben Çankaya Köşkü'nün bahçesini de yabancı sermayeye veririm diyen anlayışın sizin tartışmalarınızda hiç mi yeri yok beyler? Kırgızistan üzerindeki emperyalist baskının en az 10 mislini garibim Anadolu, garibim Türkiye yaşamıyor mu beyler? Yurt dışında yurt özlemiyle yaşıyor olması gerektiğini düşündüğüm sizler için Anadolu üzerindeki Amerikan emperyalizminin en az Kırgızistan üzerindeki Rus emperyalizmi kadar tartışılmaya değer olmayışını nasıl yorumlayacağız beyler? Amerikan emperyalizminin en acınacak, en düzeysiz biçimde oyuncağı olmuş bir Türkiye, Türkmenistan'a ne verebilir? Böyle bir Türkiye'nin Adriyatik'ten Çin denizine kadar Türk dünyası için Amerikan emperyalizminin Truva atı olmaktan başka ne anlamı olabilir beyler? Kendisi muhtacı himmet de başkalarına nasıl himmet eder beyler? Kırgızistan ve diğerleri üzerinde Amerika'nın emelleri yok mu beyler? Hala mı Rusya sömürgeciliğini Amerika sömürsün beyler? Hem söz konusu ülkelerin bağımsızlığından, yani eskiden Rusya'nın Sovyetlerin kölesi olduğundan söz ediyorsunuz, hem de hepsinin ateistliğinden, Rusçayı resmi dil kabul etmesinden, ülkelerindeki Rusların ülkeyi terk etmemesi için yasa çıkardıklarından söz ediyorsunuz. Bütün bu ülkelerin gönüllü olarak Rusya'ya yakın olduğunu söylüyorsunuz. E hani ne olur Turan ideali? Hele bu insanlar gönüllü olarak Rus emperyalizmini tercih ediyorlarsa? Ve en önemlisi beyler, camisi dururken mihrabına haram beyler. Elin gavuru artık açık açık Lenin'in Rusyası, Tito'nun Yugoslavyası yıkıldı, şimdi sıra Kemal'in Türkiye'sinde diyor. Elin gavuru artık spesifik olarak Türkiye üzerine yazdığı kitaplarda kent devletlerinden, kent cumhuriyetlerinden söz ediyor beyler. Kuzey Irak'ta Amerikan patentli Kürt devleti gözünüzün içine baka baka, hatta ordusunun subayları Türk subayları tarafından eğitilerek, televizyonunu, radyosunu, parlamentosunu kurarak, hatta Kürdistan antetli sigaralarını bile Amerika'da imal ettirerek kuruldu beyler. Türkistan ne sitesindeki tartışmaları izleyince aklıma Fatih Mehmet'in İstanbul'u fiilen ele geçirdiği sırada Bizans Kilisesi'nin meleklerin cinsiyetini tartışması geliyor. Amerika olursunuz, Rusya olursunuz, Fransa vesaire olursunuz. İstediğinizi kayırır, istediğinizi döversiniz. Ama siz daha kendi kendinize yetemiyorsunuz. Hatta daha kötüsü, daha acısı, kendi kendinize yetebileceğiniz halde bir takım alçaklar, hainler yok küreselleşme, yok özelleştirme, yok postmodernizm diye engelliyor. Varlık içinde yokluğu, özellikle göz göre göre üretmeye üretmeye, elin Amerikalısının Nevada'dan getirdiği inek etinden, bizim ete tenezzül etmiyor görgüsüz ukala, üretilmiş hamburgerle karın doyurmayı marifet sayıyoruz. Bu da yetmiyor, adam Konya ve Ankara'dan ibaret Serv Türkiye'sini, hem de bizim namussuzların imzalarıyla dayatmak üzere, siz hala kim daha Türktür tartışması yapıyorsunuz. Anadolu'yu bırakmış, Orta Asya'nın derdine düşmüşsünüz. Siz kendinizi kurtarın, ayranımız yok içmeye. Hem lütfen söyler misiniz, sizler bu kadar yediği önünde, yemediği arkasında, yapacak başka işi, uğruna dertleneceği başka sorunu yok, akademik kan tahlilleriyle uğraşan tuzu kuru insanlar mısınız? Kim en Türk, kim en milliyetçi sorusu bu kadar önemliyse iddia ediyorum, o Türkiye'yi ve Anadolu'yu öne alandır. Örneğin acizane benim. Nüfus cüzdanımda doğum yeri olarak Karaman yazıyor. Ben bulunmadım ama ailem Karamanlı. Yunanistan'ın eski cumhurbaşkanı Konstantin Karamanlis de köken olarak Karamanlı. Osmanlı'nın Balkanlara en çok Orta Anadolu'dan göçmen yerleştiğini biliyoruz. Karaman'ın da Osmanlı öncesinde çok yoğun bir Rum yerleşim merkezi olduğu biliniyor. Kaldı ki Diyarı Rum ne demek? Meslek gereği Yunanistan'a yaptığım gezilerde, otobüs veya trende elimde Türkçe gazete gören insanların gözyaşları içinde Türkçe konuşarak adeta üzerime atıldığını hiç unutmuyorum. Ben Bursalıyım, ben Samsunluyum diye. Oysa o insanlar etnik olarak birer Rum'du. Ama hala Bursa'yı, Samsun'u özlüyordu. Çok şükür ben atalarım gibi Anadolu'daki yurdumdan, yuvamdan koparılıp Moralara, Serezlere, Kırcalilere götürülmemişim. Osmanlı döneminde buralardan oralara götürülen de mahzun, vatan özlemi içinde. Daha sonra mübadele döneminde oralardan buralara getirilen de mahzun vatan özlemi içinde. Buradan götürülenin tek özelliği Hristiyan olması. Ama Rumca bilmiyor, yabancı, hatta düşman kabul ediliyor, itilip kakılıyor. Oradan getirilenin tek özelliği Müslüman olması. Ama tek kelime Türkçe bilmiyor, yabancı, hatta düşman sayılıyor. Şimdi ataları onca Rum'un bulunduğu bir yörede doğmuş benim kanımın birebir saf Türk olması mı mümkündür? Karamanlis'in kanının %100 Rum olması mı? Ama ben Türkiye'yi seviyorum. Türkiye'nin çıkarları için endişeleniyorum. Karamanlisler ise Yunanistan'ı seviyor. Yunanistan'ın çıkarları için endişeleniyor. Dünyada 100 milyon kadar da Arap var. Irak da Arap. Kuveyt de Arap. Ama Irak doğru ya da yanlış, haklı ya da haksız, çıkarlarının öyle gerektirdiğine inandığı anda Kuveyt'i işgal etti de onu koruya koruya Müslüman dahi olmayan Amerika korudu. Ürdün dışında bütün Arap ülkeleri Amerika'nın oluşturduğu sözde koalisyonda yer aldı. Kırgızistan çıkarları öyle gerektirince Rusya ile işbirliğini tercih etti. Kırgızistan parlamentosu Rusça'yı resmi dil kabul etmiş. Türkistan ne ailesinin kim üyeleri Kırgızistan devlet başkanına açık mektup yazacak kadar hayıflanıyorlar. Türkiye'de resmi dil parlamentonun onayına bile sunulmadan, yani göstermelik demokrasi kuralı Kırgızistan'daki kadar bile uygulanmadan İngilizceleşti ya. Para birimi bile parlamentodan geçmeden Amerikan doları oldu ya. Yani Türkistan ne'nin katılımcıları Kırgızistan'da resmi dil İngilizce olsaydı yahut para birimi dolarlaşsaydı aynı tepkiyi gösterecekler miydi diye sormak gerek. Türkiye'deki İngilizceleşmeye, dolarlaşmaya hiç aldırmadıklarına göre. Amerikanca konuşan, dolar kullanan, dahası bunun üstünlük sayan bir Konya-Ankara Türkiye'si bir sömürge dahi değildir beyler. Bu namussuz batı, bir zamanlar Türkiye sanayileşmeyi bıraksın, Orta Doğu ve Balkanların manavı, sütçüsü bakkalı olsun demişti de, o beğenmediğini solcular küplere binmişti. Şimdi manavlığı, sütçülüğü, bakkallığı daha çok görüp, ya eti sütü de kendilerinden almamızı istiyorlar, ya da eğer biz et süt satacaksak bedava satmamızı. Efendiler, Türkiye zor bir ülkedir. Doğuluğu da, batılılığı da. Müslümanlığı da, laikliği de tamamen kendisine özgüdür. Arap Türk'ü ecnemi sayar, Batı Türk'ü doğulu sayar. Hristiyanların bu kez Batı'nın demiyorum, Araplarla, Pakistan'la ve benzeri pek alıp veremediği yoktur. Petrolünü sunuverdiği an Araplar cicidir ki büyük ölçüde zaten sunmaktadırlar. ABD'nin Irak'la uğraşması ne Araplıyla ne Müslümanlığıyla ilgilidir. Aynı ABD demokrasiyle, insan haklarıyla zerre kadar ilgisi olmayan körfez ülkelerine bayılır. Araplar da ilk emperyalist yayılma dönemlerinde İspanya'ya bir kez çıktıktan sonra Paris'e 2 saatlik mesafeye kadar, yani Avrupa'nın kalbine kadar ilerlemişlerdir. Eğer bir Türk imparatorluğu kabul edilecekse Osmanlılar da Viyana'ya dayanıp Avrupa'nın kalbine o ölçüde yaklaşmışlardı. Ama bakınız, aynı Avrupa, aynı ölçüde kapılarına kadar dayanmış Araplarla Türklere nasıl son derece farklı bakmaktadır. Çağdaş İngiliz tarihçisi, Londra Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Norman Davies, Europe a History adlı 1500 sayfalık dev eserinde belki biraz saflık, belki biraz dürüstlükle şöyle diyor. Bu arada Franklar Loire, Paris'in çok yakınında, nehri civarında Müslüman ilerleyişini püskürtmek için hazırlanmaktadırlar. Merovink Sarayı'nın reisi Charles Martel, Müslümanları durduracak bir ordu toplamıştır. 732'deki Poitiers Savaşı, Hristiyanlarca çok abartılmış olabilir. Araplar fazla genişletilmiş ulaştırma hatları boyunca geri çekilmek zorunda kalmış olabilir. Ne de olsa Cebeli Tarık'tan 1600 kilometre uzaktadırlar. Yine de bu durum bazı olağanüstü metinlere ilham vermiştir. Denk bir mesafe korunmuş olsaydı, Araplar, Saracenler, İskoçya dağlarına ve Polonya'nın sınırlarına gelmiş olacaktı. Ren Nehri, Nil veya Fırat'tan daha geçilemez durumda değildi. Arap donanması bir direnişle karşılaşmadan Thames, İngiltere Nehri'nin ağzına kadar ilerleyebilirdi. Ve belki şimdi Kur'an'ın yorumu Oxford okullarında öğretiliyor ve öğrenciler sünnet edilmiş bir halka kulluğu ve Muhammed'in vahyinin doğruluğunu gösteriyor olabilirdi. Profesör Davies, 1996'da yayımlanan çalışmasının genelinde batıdan gelerek Paris kapılarına kadar dayanmış Araplara son derece ılımlı yaklaşmaktadır. En azından son derece nötrdür. Ama sıra Türklere gelince, Avrupa'nın güney kıyı şeridini kuşatmış, şaşılacak kadar kapalı bir deniz olan Akdeniz, kendine yeterli bir coğrafi birimin dayanağıdır. Sağladığı ulaşım olanağı, kültürel, ekonomik ve siyasi ilişkiler için hazır bir kanal oluşturur. Klasik dünyanın beşiğidir. Sezar döneminde gerçekten bir Roma gölü haline gelmiştir. Rönesans döneminde ve sonrasında kültürel boyutları da olan önemli malzemeyle birlikte bir ortak uygarlığın odağı olmuştur. Ancak Roma İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra Akdeniz'in bir daha siyasi olarak hiç birleşememiş olması dikkat çekicidir. Deniz gücü Akdeniz'in çevresine kurulmuş kara imparatorluklarını yenmeye yetmemiştir. Gerçekten Müslüman devletler bir kere Yakın Doğu ve Afrika'da kök tutmaya başladıktan sonra Akdeniz kalıcı siyasi bölünmelerin mekanı olmuştur. Venedik gibi deniz ve ticaret güçleri Avrupa'nın bütününü birleştirememiştir. 19. yüzyılın Avrupa güçleri ise Suriye'den Fas'a kadar sömürgeler kurmuştur ama Türkiye'deki en büyük kaleyi yıkmaları ve dolayısıyla genel bir egemenlik kurmaları rakiplerince engellenmiştir. Müslümanlığı Türkler icat etmemiştir. Osmanlılar da Emeviler de dürüst olmak gerekirse Müslümanlığı yaymak için filan değil, düpedüz yeni ülkeler, yeni topraklar, yeni servetler için, imparatorluk için, emperyal çıkarlar için savaşmıştır. Hatta Arapların Arabistan dışına, kuzeye doğru yayılmaya başladıkları ilk dönemde bırakın Müslümanlığı yaymak, Arap olmayanları Müslümanlığa kabul bile etmemişler. Tıpkı günümüz devletler özel hukukunda olduğu gibi, önce bir Arapla evlenmeyi şart koşmuş, bu koşulu yerine getireni bile tam Arap ve tam Müslüman değil, tıpkı Roma'daki azat edilmiş köleler, yabancılar ve benzeri gibi yarım Arap, yarım Müslüman, yarım vatandaş kabul edip mevali demişlerdir. Artı, Türklerin ne kadar yüksek bir kan pahasına Müslümanlaştıklarını, Buharaların, Taşkentlerin nasıl kan gölüne dönüştüğünü, hadi Arapların belki doğal olarak ama bizim İslamlığı Türklüğe tercih eden, hatta üstün görenlerin de göz ardı ettikleri bir gerçek değil midir? Gelin görün ki Türkistan ne kadar objektif ve dürüst olmaya çalışan Londra Üniversitesi Profesörü Norman Davis için bile en büyük Müslüman kalesi, yani en büyük düşman, her ne hikmetse Paris'e, Loire Nehri kadar yaklaşmış Arap Emevi İmparatorluğu değil ama Osmanlı'nın Türkiye'sidir. Burada bir noktayı daha saptamakta yarar var. Bütün batılı yazarlar da, bizimkiler de 1917'yi nirengi noktası alarak Rusya ve Sovyetler Birliği kavramlarının bu tarihe göre doğru kullanılmasına, bir Anadolu genç kızının bekaretine gösterdiği duyarlılığı gösterirler de, Osmanlı ve Türkiye kavramlarını 1923'ü esas alarak hiç önemsemezler. Davis'in kitabı 1996 baskıdır, yani Cumhuriyet'ten sonradır. Evet, Türkiye'nin, Anadolu insanının Batı'yı bu kadar rahatsız etmesinde elbette Osmanlı'nın Viyana kapılarına dayanmasının da, İstanbul'u almasının da, Malazgirt'te Roma İmparatorluğu'nun kapılarını yıkmasının da çok ciddi rolü vardır. Ama asıl önemlisi, hepsinden önemlisi Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Türkiye'sidir. Karşılarına bir Mustafa Kemal çıkacağını, bir Türkiye Cumhuriyeti çıkacağını bilseydi, Batı'nın Osmanlı'yı yıkmaya kalkışmayacağı, 75 yıldır yıkamadığı Türkiye Cumhuriyeti karşısında biz bu Osmanlı'yı ne halt etmeye yıkmışız dediği kesindir. Sıra Kemal'in Türkiye'sinde demesi de doğaldır. Türkiye zor bir ülkedir. Türkiye'li olmak da zordur. Türkiye'yi yönetmek de zordur. O Clinton'ları, Bush'ları, Jirak'ları, Blair'ları, Schroeder'leri getirin Türkiye'yi de bir ay, bir yıl yönetsinler bakalım. Amerika'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi yönetmek kolaydır. Bu ülkenin insanı, yöneteni, yönetileni, sağcısı, solcusu olmak da zordur. Amerika'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin sağcısının solcusunu sahip olduğu lükslere, Türkiye'nin sağcısı, solcusu sahip değildir. Türkiye solu, sağ olasıca Türkiye sağı tarafından yok edilmiştir. Türk solu da sağcı öldürmüştür. Tamam ama Türk sağı için yok edilmiştir demenin mümkün olmadığını herhalde siz de kabul edersiniz. Üstelik yok edilen Türk solu bugünkü dönek, onursuz, insan kılıklı yaratıklardan çok farklı olarak ulusalcı, tam bağımsızlıkçı, kişilikli, onurlu, yurtsever insanlardır. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının eylemleri Türk Ceza Yasası'na göre suçtur. Ama Öcalan'ın eylemleri de suçtur. Aynı mahkemeler Öcalan'ı 125. maddeden, yani resmen vatan hainliğinden idama mahkum etmiştir ama Türkiye Cumhuriyeti Öcalan'a bu cezayı uygulamamak için 40 dereden 40 su getirmektedir. Deniz ve arkadaşları ise sadece bir bankadan sadece 25 milyon lira gasp etmişler, başka da hiçbir şey yapmamışlardır. Ama 25 milyon liralık gasp, anayasayı tebdil, tagir, ilka, meclisi çalışmaktan kısmen veya tamamen alıkoymak olarak kabul edilip, onlar da idama mahkum ve fakat bu kez de idam edilmişlerdir. Dikkat ediniz, 146. maddenin cezalandırdığı vatana ihanet değildir. Çünkü anayasayı zorla ihlal bizim ülkemizde sık sık darbeler yoluyla cereyan eden bir suçtur. Ama reel politik geçerli olduğu için darbeyi başaran cumhurbaşkanı olur, başaramayan asılır. Hatta yıl 1998'e gelip adınız Merve Kavakçı olursa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başörtüyle gelerek dahi adınız Cavit Çağlar, Kamuran Çörtük, Murat Demirel olursa, banka soyarak dahi hem de trilyonlarca lira anayasayı tebdil, tahir ve ilga etmiş, meclisi kısmen veya tamamen iskat etmiş olmazsınız. Çünkü artık demokrasi gelmiştir. Daha 20 yıl önce devletin güvenlik kuvvetlerine yardımcı olmak adına komünist öldürenlerin şefi, en azından ülküdaşı konumundaki Muhsin Yazıcıoğlu, Sincan'daki Kudüs gecesinden sonra demokrasiye balans ayarı olarak nitelenen operasyona demokrasi adına cansiparane karşı çıkabilir. Çünkü artık Sovyetler Birliği yıkılmış, komünizm tehlikesi kalmamıştır. Yani artık zavallı Ecevit'in komünist sayılıp suikast düzenlenerek öldürülmesine gerek kalmamıştır. Yani artık istediğiniz kadar hem dün uğruna güvenlik kuvvetlerine yardım adına can alıp can verdiğiniz devlete ve onun ordusuna bile kafa tutabilirsiniz. Çok yaşasın demokrasi. Çok yaşasın demokrat Muhsin. Türkiye'nin sağcısı, milliyetçi muhafazakarı olmak da kolay değildir. Sorumluluk ister. Öyle canınızın istediği gibi kelle koparmak, bakan tokatlamaktan hem de kendi partinden ibaret değildir. Bizim tespitlerimize göre meleklerin cinsiyetini saptama oyunu veya lüksü en az Türkiye'de radikal sola göre çok daha yoksul, yoksun ailelerden yetişmiş radikal milliyetçi muhafazakarlara yakışır. Türkiye ile ilgili sorumluluğunuzun, özellikle Türkiye'nin ulusalcı, yurtsever solunun yok edilmesiyle ilgili sorumluluğunuzun tartışılmasını ise ummakla birlikte, evet gerçekten üzülerek ummakla birlikte sizlere bırakıyorum. Yanılmış olmayı yürekten dilerim. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 28.